Ayrım 17, sayfa 224, Elias. 6 Ocak 1978 Londra. Eskiydi, Anka sineması 1901'de açılmıştı. Altın varaklı sütunlar, fuayeye açılan mermer basamaklar, devasa avizeler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarca bombalanıp kaderine terk edilmezden evvel güzel günler görmüştü. Yakın zamanda bir iş adamının yaptığı yüklüce bağış sayesinde yenilenmiş, tekrar açılmıştı. Ama merkezden uzakta olduğu ve modası geçmiş filmler gösterdiği için salon neredeyse daima boştu. Bugünse yalnız 4 seyirci vardı. Filmden ziyade öpüşmekle ilgilenen genç bir çift ve sinemanın kendisinden yaşlı bir adamcağız. 4. kişi Elias'tı. Ortalarda bir yerlerde gergin ve kaygılı oturuyordu bir başına. Film başlayalı birkaç dakika olmuştu ama o hala dönüp dönüp girişe bakıyordu. Pembe gelmemişti. Elias açılış sahnesini içi sıkılarak seyretti. Gülümseten ve birazcık da ağlatan bir film yazıyordu perdede. Charlie Chaplin'i görünce elinde olmadan yüzü gevşedi. Oldum olası severdi Chaplin'i. Onun kederli mizahını, içten insancıllığını ve o hüzünlü kömür gözlerini, gerginliği akıp gitti. Kendine yumurcağın hikayesine verdi. Bir süre sonra sıra başında hafif bir hareket hissettiyse de dönüp kim olduğuna bakmaya yüreği el vermedi. Karanlıkta birisi gölge gibi sessizce yaklaşıp yanına oturdu. Yüreği göğüs kafesinin içinde küt küt çarpan Elias bir sevinç çığlığı atmamak için kendini zor tuttu. Pembeydi gelen. Tek kelime konuşmadan, fısıldamaya cesaret edemeden filme odaklandılar. Kocaman açılmış gözlerle ve her sahnede biraz daha derinleşen bir hayret ifadesiyle yumurcağı seyretti Pembe. Chaplin çöpte bulduğu bebeği korumasına alıp kendi oğluymuş gibi severek büyüttüğünde takdirle gülümsedi. Çocuk camcı kılığına giren Chaplin 2 kuruş fazla para kazansın diye taş atıp pencereleri kırdığında kıkırdadı. Sosyal hizmetler Chaplin ile oğlanı ayırdığında gözleri doldu. Nihayet ikili yeniden kavuştuklarında yüzü sevinçle aydınlandı. Pembe'nin kendini filme böylesine kaptırmasına yarı hayranlık yarı gıpta ile izledi Elias. 40 yıl düşünse Charlie Chaplin'i kıskanacağı aklına gelmezdi. Elias bir ara onun dalgın dalgın bir tutam saçla oynamasını izledi. Saçlarının kokusunu duydu. Yasemin ve katmerli gül karışımı. Uzanıp elini tutmak geçse de içinden yapmadı. İlk buluşmada kalbi duracak gibi olan bir yeni yetmeden farksızdı. Birbirlerine dokunmadan, tek kelime konuşmadan, karanlıktan oyulmuş iki heykel gibi kıpırdamadan öylece oturdular. Ta ki film bitene kadar. Işıklar yandığında gerçek hayata uyum sağlamaları birkaç dakikalarını aldı. Elias cebinden bir not defteri çıkardı ve şehrin bir başka tarafındaki bir başka sinemanın adını yazdı çabucak. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte gelir misin? Bilmem dedi Pembe sesi titreyerek. Elias'ın başka bir şey demesine fırsat kalmadan Pembe ayağa fırladı, kapıya doğru ilerlemeye başladı. Aralarında geçen ve geçmeyen her şeyden kaçıyordu. Bir sonraki kez buluşacakları yerin adı avucunun içinde duruyordu. Kağıdı büyülü bir alemin anahtarıymış gibi sımsıkı tutuyordu. İşte böyle başladı her şey Pembe ile Elias arasında. Genellikle cumaları aynı saatte, ara sıra başka günlerde buluşuyorlardı. En çok Anka sinemasına gitmekle beraber hepsi de ücra ve tenha farklı sinemalara gittikleri de oldu. Filmler yeterince hızlı değişmediğinden yumurcağı tam 6 kez seyrettiler. Keza 7 Kardeş'e 7 Gelin, Kral ve Ben, Bağdat Hırsızı, King Kong ve Hoşça Kal Roma'ya gittiler. Ben Hur'u gördüler ama Pembe'den çok Elias'ın hoşuna gitti bu film. Ayrıca John Dark'ın Çilesi, Batı Yakası'nın Hikayesi, Notre Dame'ın Kambur'u Pembe'nin en sevdiği ve Muhteşem Gatsby'yi Elias'ın en sevdiği seyrettiler. Pembe, Greta Garbo'nun canlandırdığı Mata Hari'ye şaştı kaldı. Çevresindeki bütün erkeklerin kalbini ve kadınların nefretini kazanan, hem hassas, hem metin, hem duygusuz, hem ateşin bu ahu parçası karşısında büyülenmişti. Ne kadar farklıydı Mata Hari bildiği tüm kadınlardan ve kendisinden. Bütün bu filmleri fi tarihinden kalma hikayeler olarak değil, bugün hala bir yerlerde yaşanmakta olan alın yazıları gibi izliyorlardı. Hangi filmi görürlerse görsünler her seferinde aynı şey oluyordu. Pembe gözlerini perdeden ayırmıyordu. Elias da Pembe'den. Senaryodaki her şaşırtmacayla Pembe'nin yüzünün şekilden şekile girişini seyretmeye bayılıyordu. Onun içinde bir yerlerde herkesten, hatta belki kendinden bile gizlenmiş farklı karakterler vardı. Arada sırada Pembe'nin de ona aynı şekilde baktığı, adeta ruhunun derinliklerini keşfetmeye çalıştığı oluyordu. Pembe'nin onda neler gördüğünü ve onu sevmeye layık bulup bulmadığını merak ediyor, katiyen bir şey sormuyordu. Zamanla sevdiği kadın hakkında başka şeyler keşfedecekti. Pembe öldükten çok sonra tamamlayacağı bir yapbozun parçalarıydı bunlar. Adına rağmen aslında en sevdiği rengin türkuaz olduğunu öğrendi mesela. Kürtçe aşk türküleri söylemeye başladı, bayıldığını ve sesinin hayli güzel olduğunu. Dini gerekçelerle yemediği domuz etine ek olarak karides, salyangoz, kalamar, yaban mersini gibi bilimum besini de kuyulandığı için ağzına süremediği ama gün boyu limon dilimleri kemirse bıkmayacağını, bir de ne kadar genç olduğunu keşfetti. Giyim tarzı ve tavırları yüzünden olduğundan yaşlı görünse de aslında Elyas'tan tam 16 yaş gençti Pembe. Yavaş yavaş durumu kavramaya başlıyordu Elyas. O güne dek sürmüş olduğu hayat tarzına tamamen yabancı olan bu kadına karşı hissettiği akıl sır ermez, neredeyse esrarengiz denebilecek çekim, hatırlamaya başladığı bir çocukluk hatırası gibiydi. Mantığın almadığı ama yüreğinin kavradığı bir nedenle onu sevmek, korumak ve bütün dünyadan saklayıp sakınmak ihtiyacı hissediyordu. Buna benzer hisleri daha önce üç kadına karşı hissetmişti. Kız kardeşi, annesi ve eski karısı. Ama Pembe'ye duyduğu şefkat ve öncekilerden çok daha farklıydı. Ebruli ve fevri ama bir o kadar da sahici bir dünyanın kapısıydı Pembe. Bunun bir yasak aşk olarak algılanmasından rahatsız olmakla birlikte onu her an kaybetme tehlikesi aralarındaki sevgiye daha da tutkuyla bağlanmasına sebep oluyordu. Hayatındaki tekmil köpük parçalı, kopuk parçaları ve kayıp zamanları telafi eden bir sevdaydı bu. Elyas'ın yaşamındaki eksik halkaydı Pembe. Onu geçmişine, atalarını ve doğulu yanına bağlayan halka. Her seferinde sinemanın ışıkları yanmazdan önce birbirlerinden uzaklaşıp kendi yollarına gidiyorlardı. Böylece kimse onları birlikte göremeyecekti. Ya da onlar öyle sanıyordu. Pembe hep önden çıkardı. Elyas ise arkada kalıp sinemada biraz oyalanır, bir yandan filmi ve Pembe'nin gözlerindeki ışığı düşünürken bir yandan da duvarlardaki afişleri, yerlerdeki çöpleri, büfedeki şekerlemeleri inceler, Pembe'nin ardında bıraktığı boşluğa alışmaya çalışırlardı. Gecenin bir yarısı sıçrayarak uyandım. Koridordan sızan hastalıklı sarı ışık dışında tamamen karanlıktı hücre. Bu ampullerin sakinleştirici bir etkisi olacakmış güya üzerimizde. Cin fikirli bir terapistin buluşu olmalı. Oysa bende sadece kusma isteği uyandırıyor bu renk. Yatak sert, beton üstünde uyumaktan farkı yok ama bu saatte uyanmanın sebebi bu değil. Yolunda gitmeyen bir şeyler var, hissediyorum. Soluğumu tutup dinliyorum. Yakınlardaki hücrelerden gelen horlamaları, osurmaları, iniltileri, sağa sola dönmeleri, diş gıcırdatmaları. Bu gece her zamanki seslere rağmen tuhaf bir şekilde boş geliyor burası. Bir eksiklik var sanki. Ya da ben keçileri kaçırıyorum. Annem hayatta her zaman nişaneler olduğunu söylerdi. Tanrı'nın karanlık bir ormanda fısıldadığı ikazlar. Biz kulak asmasak da o bize dikkatli olmamızı, falanca ile ahbap olmamamızı, kimi kapıları açmamamızı, bazı yollara sapmamamızı öğütlerdi. Ama şu anda hissettiğim şey tam olarak bu değil. Geleceğe dair bir ön sezi değil içimdeki. Olmuş bitmiş bir şeyin farkına varmaktayım sanki. Dirseklerimin üzerinde doğrulup kulak kesiliyorum. Annemin hayaleti ziyaretime gelmiş olabilir mi diye bakınıyorum. Fakat bu gece buralarda değil. Olsa kalbim küt küt atardı şimdi. Elim ayağına dolanırdı. Yeni yağmış kar gibi beyaz bir ışıltı olurdu köşede. Ama yok. Ne de ipek perdelerin çıkardığına benzer hafif bir hışırtı var. Ne de Yasemin ve gül kokusu, ne de irmik helvası kokusu. Hayaletin ilk göründüğü anı hiç unutmayacağım. Aklım çıkmıştı korkudan, kederden. Eskiden daha sık gelirdi, giderek seyrekleşti. Son zamanlarda hiç görünmüyor artık. Belki bir daha hiç gelmeyecek, aptalca bir fikir ama sanki ziyaret ettiği sürece beni affedebilirmiş gibi geliyor, bir umut işte. İlk başlarda delirecek gibi oluyordum. Gecenin bir yarısı gelip beni boğacak diye uyuyamıyordum. Hayaletlerin öyle şeyler yapmadıklarını anlamam biraz zaman aldı. Biz onların intikam peşinde koştuklarını sanıyoruz. Oysa onların bütün isteği anlamak. Bu nedenle yabancı gözlerini üzerimize dikip bir açıklama beklerler, yüreğimize bakarlar, yargılamazlar, soru sormazlar. En azından annem sormaz. Sessiz bir film gibidir ama renkli. Fakat bu gece annem uğramadı. Huzursuzluğumun onunla ilgisi yok. Peki ne o zaman? Soluğumu tutuyorum, dinliyorum. Bu kez daha dikkatli. Birden kafama dank ediyor. Uçukta bir gariplik var, horlamıyor. Ne iç geçiriyor, ne yatakta dönüyor, ne uykusunda diş gıcırdatıyor. Kalkıp yanına gidiyorum, sırtı bana dönük. Uçuk, oğlum. Yanıt yok, kımıldamıyor. Patrick, iyi misin? Nedense ona gerçek adıyla sesleniyorum. Halbuki yıllar var, bu ismi kullanmayalı. Çıkıveriyor işte ağzımdan, battaniyeyi alıyorum üstünden. Berbat bir koku yükseliyor, tuhaf bir şekilde ufak görünüyor gözüme. Uçuk gece uyurken çekmiş gibi. Omuzlarından tutup sarsıyorum. Umrunda değil. Daha da sert sarsıyorum. Ayakları kırık bir kukla gibi sarsakça sallanıyor. Kolları ağır geliyor. Oysa tanıdığım en sıska adam o. Bana bak Uçuk. Benimle kafa bulmayı bırak. Kes artık be. Nabzına bakmak için bileğine uzanıyorum, atmıyor. Boynu katı ve soğuk. Kafasını kolumla destekleyip ağzına nefes veriyorum. Karısını ve birkaç kadını daha öpmüş olan ağzı. Durmaksızın küfreden ama bazen dua da eden ağzı. Mahfına sebep olan ama aynı zamanda şiir de okuyabilen ağzı. Hiç tepki yok. Gülmeye başlıyorum. Gülünç çünkü. Azrail ya kör olmuş ya bunamış. Meslekten men edilmeli derhal. Tanrı görmüyor mu yardımcısının vazifesini doğru düzgün yapmadığını? Neden hep yanlış insanlar ölüyor? Uçağa yumruklarını kullanmayı öğretiyordum. Yeteneksiz bir öğrenciydi. Kafası basmıyordu ama yol alıyorduk. Hep aynı yere vurduruyordum. Karnıma. İnsan vücudunda daha öldürücü noktalar vardır. Kafa, boyun, Adem elması, hatta burun kemeri. Ama oralara vursa sonra başı ciddi belaya girerdi. Oysa karnıma yumruk atması daha az şüphe uyandırırdı. Benim keyif için boks yaptığımı bilmeyen yok ne de olsa. Doğru açı ve doğru kuvvetle vurulduğunda karın öldürücü bir hedeftir. Anında iç kanama başlar. Müdahale edilmezse birkaç saat içinde nalları dikersin. Bana zaten herhangi bir müdahale yapılmayacağından adım gibi emindim. Uçağın bunlardan haberi yoktu elbette. Her şey bir kaza olacaktı. Nobran bir müfettiş gelip not defterine bir şey karalayacaktı. Sekreteri raporu temize çekip belki basına sızdıracaktı. Bulvar gazetelerinden biri ilgilenecekti. Töre cinayeti mahkumu hapiste öldü. Memur Andrew yazıyı kesip dosyasına koyacaktı. Benden bahsedilecekti bir iki gün. Kimse üzülmeyecek, yas tutmayacaktı ardımdan. Sonra mesele kapanacaktı. Aç bir adamın silip süpürdüğü tabak gibi tertemiz. Uçuk paçayı kurtaracak, ölümümden mesul tutulmayacaktı. Ben de gitmiş olacaktım. Sonunda özgür. Houdini yalnızca hatırlatma içinde. Memur Andrew öyle bir şey yok diyor, milletin uydurmasıymış. Benim gibi martavalcıların iddia ettiği üzere darbelerden ölmemiş meşhur sihirbaz. Ama umurumda değil neden öldüğü. Ben o posteri her gördüğümde yumruklanarak ölmemin mümkün olduğunu hatırlıyorum. Tabii başka şeyler de hatırlatıyor Houdini. Üzücü şeyler. Harry Houdini yüzünden keşfetmişti Tarık amca annemle aşığını. Uçuğu kenara itip yanına oturuyorum. Altımda bir şeyler çıtırdıyor. Ne olduğunu anlamak için bakıyorum. Nutkum tutuluyor. Aşk olsun sana. Aşk olsun be oğlum. Bir şırınga. Ne zaman yaptı bunu? Aşırı doz muydu? Altın vuruş mu? Nasıl hiçbir şey fark etmedim? Ben uyuyana dek beklemiş miydi? Kütük gibi uyurum hep. Kışın inine çekilmiş şişko bir ayı gibi derin uyurum. Kendimden iğreniyorum. Yatağı kontrol ediyorum. Çarşaf sidik, tükürük ve kusmukla ıslanmış. Vücudu eroini dışarı atmaya çalışmış belli. Uçuğun sol yumruğunu fark ediyorum. O kadar sıkı kapatmış ki elini. Eklemler sipsivri bembeyaz olmuş. Zorla açıyorum parmakları. Bir kağıt parçası koridordan gelen ışıkta okumak için demirlere yaklaşıyorum. Kardeşim İskender, eğer bu notu okuyorsan tamamdır, başardım demektir. Aklınca benden evvel gidecektin öbür aleme değil mi? Anlamadığımı mı sanıyorsun? Anladım tabii. Gene de yardım edecektim sana. Vallahi edecektim. Ama daha fazla dayanamadım. Kızma be, beklerim seni. Artık yukarıda her ne varsa, cennet mi cehennem mi, orada beklerim. Gidip bir bakayım önden. Numara yok artık, Houdini falan yok. İyi bir dostsun sen abi. Her zaman harbi. Yukarıda anneni görünce ona da söyleyeceğim. Hem belki affetmiştir seni. Etmiştir be usta. Kardeşin Uçuk. Yaşlar yuvarlanıyor yanaklarımdan aşağı. Yüzümü tokatlıyorum, işe yaramıyor. Saçımı çekiyorum. Önce tek elimle, sonra her ikisiyle daha hızlı, daha sert. Derim dayanamıyor. Tutam tutam saç kopup geliyor. İnliyorum, ayağa kalkıyorum, başım dönüyor. Bir zamanlar gayet iyi bildiğim adrenalin hissi her yanı kaplıyor. Öfke. Halbuki bir yol kenarına bıraktığımı sanıyordum. 2 yıl önce bir çuvala koymuş, ağzını sıkıca bağlamış ve istemeyen bir köpek gibi terk etmiştim öfkemi. Yaşamımın geri kalanını daha pak bir adam olmaya çalışarak, olamasam bile hiç değilse bunu amaçlayarak geçireceğime dair söz vermiştim kendi kendime. Ama buraya kadarmış, buldu beni yine, peşime düşüp kokluya kokluya çıkardı izini. İşte karşımda eski dostum Bay Öfke, her zamanki gibi sadık. Houdini posterini aşağı çekip paramparça ediyorum. Çarşafımı, battaniyemi ve yastığımı fırlatıyorum. Duvarları tekmeliyor, duvarları yumrukluyor, duvarlara geçiriyor. Duvarlara kafa atıyorum. Işıklar, ayak sesleri, patırtılar. Birisi hücreye giriyor. Ne oluyor lan? Başkaları doluşuyor içeri. Yere yatıyor, üstüme yığılıyorlar. Kafamı bastırıyorlar. Işıklar yanmış, çok fazla ampul var. Gözlerim acıyor. Tepemde dikilen memur Andrew olmalı. Ne işi var burada? Gece vardiyası mı? Herifçioğlu işini amma seviyor. Sağa solu kurcalıyor. Uçuğun nabzına bakıyorlar. Şırıngayı buldular. Notu gördüler. Birisi yüksek sesle okumaya başlıyor. Kahretsin. Aniden ellerinden kurtuluyorum. Bunu beklemiyorlardı. Ayağa fırlıyorum. Onlar daha ne olduğunu anlayamadan notu kapıyorum. Hayda diye bağırıyor genç bir gardiyan. Sanki oyunda hile yapmışım, o da içerlemiş gibi. Memur Andrew bir adım öne geliyor. Ver onu bana. Benim bu, bana yazıldı. Hiçbir şey sana ait değil. Gerizekalı, ver şimdi bunu bana. Bakışıyoruz. Sonunda geldi işte o an. Benden ne kadar nefret ettiğini gösterebilecek. Ben de hislerinin karşılıksız olmadığını, artık rol yapmaya gerek yok, olduğumuzdan daha iyiymişiz gibi yapmayacağız artık. Neyse koyuz. Notu ağzıma atıyorum. Sakın yapma diyor memur Erdur. Bana bak pislik herif. Fazla film seyrettin sen galiba. Çiğnemeye başlıyorum yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Hepsi bana bakıyor. Alex, öyle pişman olacaksın ki, sana kıçını kurtarma için son bir şans veriyorum. Kes şunu. Çiğne, çiğne, çiğne. Kağıdın kireç gibi bir tadı olduğunu bilmezdim. Uçuk beni görebiliyor mu acaba diye merak ediyorum. Öldüğümüzde ruhumuz bedenimizi terk edip bir uçağın balon gibi derhal gökyüzüne mi yükselir acaba? Yoksa biraz oyalanır mı etrafta? Annemin ruhu oralarda mıydı ben sokak ortasında dehşet içinde dikilirken? Ona sapladığım bıçağı geri çekişimi mi seyretti mi? Notu yutuyorum. İlk yumruk çeneme iniyor. Tamamen hazırlıksızım. Dişlerim beter çarpıyor birbirine. Memur Andrew nereye vuracağını biliyor. Zavallı uçuk gibi değil. Diğer gardiyanlar başka tarafa çeviriyorlar bakışlarını. Olan biteni onaylamadıkları besbelli. Karıları çocukları var. Halim Selim vatandaşlar. Gece yastığa başlarını koyduklarında huzurla uyumak derdindeler. Kimse eline kan bulaşsın istemiyor. Ama onu durdurmaya da çalışmıyorlar. Böyledir işte, kimse mayası bozukları, zorbaları sevmez ama kimse onlara yeter demez. Bu yüzden zorbadır ya onlar. Bunu da en iyi ben bilirim. Çünkü ben de onlardan biriydim ve hala da öyleyim. Annem baltı ilançları olan bir kadındı. Evimizin her yerinde nazar boncukları asılıydı. Ceplerime, sırt çantama boncuk koyardı. Bir keresinde deri ceketime dikilmiş bir tane bulmuştum. Gece ıslık çalmaz, ev içinde şemsiye açmaz ve güneş battıktan sonra tırnaklarımızı kesmezdik. Uğursuzluktan korunmak için iç çamaşırımızı ters giyerdik bazen. Yemek masasında elden ele bıçak vermezdik. Annem beni başkalarından sakınmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama içimde toplanan cerahati unuttu. İnsanı kendi ruhundaki habislikten koruyamaz hiçbir şey. İstanbul'da sünnetimden haftalar sonraydı. Yaram çoktan iyileşmiş, tekrar sokakta oynamaya başlamıştım. Ağaçların tomurcuklandığını, yolların çamurlu olduğunu hatırlıyorum. Evimizin yakınlarında bir kanal vardı. Orada yüzmezdik. Su pisti, kötü kokardı. Herkes eline geçeni atardı. Konserve kutuları, şişeler, kutular, plastik eşyalar, komünist broşürler. Bir keresinde bir tabanca bulmuştu. Bodrum'daki evimize polis gelmişti. Oralarda oynarken görüldüm diye bana sorular sorduklarında kulaklarıma kadar kızardığımı hatırlıyorum. Benimle ilgisi yoktu ama kendimi nasıl da suçlu hissetmiştim. O gün aklım silahta dolanıyordum kanal kıyısında. Kimin de acaba, bir banka soyguncusunun mu yoksa teröristin mi, polis bulmuş muydu zanlıyı? Düşüncelere dalıp gitmiş olmalıyım. Yoksa onları fark eder yolumu değiştirdim muhakkak. Ya da son anda bir çalı arkasına saklanırdım. Ama onun yerine dost doğru karşılarına çıktım. Üç oğlandılar, benden birkaç yaş büyük. Bakın kim varmış burada. Kırmızı şapkalı kız yürüyüşe çıkmış. İskender, annen nerede? Yanında değil mi? Sana niye hep sultanım diyor lan dedi bir diğeri. Bir de abuk sabuk Kürtçe şeyler söylüyor. Kenar mahalle sultanı olsa olsa. Ortalarında dikilen ve besbelli elebaşları olan oğlan katılmıyordu olaylara. Beni inceliyordu. Benim için endişelenmiş, hatta arkadaşlarının davranışları karşısında mahcup olmuş gibi bir hali vardı. Yanılıp buna güvendim ama ona doğru bir adım attım. Koruyucum sandım. Sünnetten kaçtığın doğru mu diye sordu elebaşı birden. Ağaca tırmanmışsın. Şaşırdım. Nereden biliyorlardı? Kim söylemişti? Milletin ağzı torba değil dedi, aklımdan geçenleri okumuş gibi. Peki ne oldu sonunda? Sünnet oldun mu olmadın mı? Oldum dedim utana sıkıla. Olmuşmuş dedi elebaşı. İnansak mı acaba? Yere yatırdılar, pantolonumu indirdiler. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Bu ne bey, amma küçükmüş, bamya kadar. Sünnetten niye kaçtığı anlaşıldı. Ha, kesilse geriye bir şey kalmaz. Doğru düzgün sünnet olmamış zaten dedi elebaşı pis bir ifadeyle. Biz bitirelim bari. Elinde çakı mı vardı? Yoksa hayal gücüm bana numara mı yaptı? Bugün bile emin değilim. Tek hatırladığım, korkudan altıma yaptığım. Hay Allah, sultanın bir banyoya ihtiyacı var dedi elebaşı. Önce pantolonumu çıkardılar, sonra iç çamaşırımı, ayakkabılarımı, çoraplarımı, hepsini kanala attılar. Hadi git al eşyalarını, yerse ya da eve böyle git de herkes bamyanı görsün. Gittiler ama ben gerçekten uzaklaştıklarına inanamadım. Dizlerimi göğsüme çekip öne arkaya sallanarak oturdum. Her an çalıların arkasından çıkıp saldırmalarını bekliyordum. Kaç saat geçti bilmiyorum. Hava karardı, yağmur çiselemeye başladı. Umurumda değildi. Derken annem yanında iki komşu da belirdi karanlığın içinden. Beni her yerde aramış olmalıydı. Nasıl bilmişti burada olduğumu? Tek başıma gelmemi yasakladığı tek yerdi kanal. Hiçbir şey sormadı. Şalını vücuduma dolayıp eve götürdü beni. Yıkadı, saçlarımı taradı. Pak pijamalar giydirdi. İşte dedi, sultana benzedin yine. Bir iki hafta içinde kendi çetemi kurmuştum. Masal bir şey sayılmazdı. Hepsi topu beş kişiydik. Ama bana sadakatleri sonsuzdu. Kimsenin muhatap olmadığı çingene çocuklarıydı. Sert tiplerdi, sigara içiyorlardı. Her şeyi toplarlardı. Şişe kapakları, karton kutular, boş spreyler. Hiçbir şey umurlarında değildi. Öbür iki oğlanı beter dövdük ama ele başına dokunmadık. Gerilsin istiyordum. Saldırıp saldırmayacağımı merak etsin biraz. Babamla ilk ciddi kavgamı yaşamıştım bu arada. Koç vakası. Bir daha asla zayıf davranmayacağıma dair söz vermiştim kendime. Sözümü tutuyordum. Bir pazar sabahı zil çalındı. Annem açtı. Kapıda bir kadın vardı. Elebaşının annesi ağlıyordu. Önceki gün maskeli çocuklardan oluşan bir çetenin sokak ortasında oğluna pusu kurduğunu söyledi. Yakalayıp o pis kanala atmışlar. Tutunacak bir kalas bulmasa boğulacakmış az daha. Yüzme bilmiyormuş zira. Annemin bu konuda bir şey duyup duymadığını sordu. Oğlu kimsenin adını vermemiş gerçi, hastanedeymiş şimdi, zatürre olmuş. Annem ne kadar üzüldüğünü söyleyerek kadını mutfağa davet etti. Çay kurabiye ikram etti ama kadın hiçbir şeye elini sürmedi. Dün çamaşır günümdü dedi annem. İskender perdeleri indirmeme yardım etti. Yıkayıp ütüledim. Hepsini yerine o taktı. Bütün gün benimle beraberdi. Oğlumun bu meseleyle ilgisi yok. Emin misin kardeş? Kesinlikle. Yemin eder misin? Ederim tabii. Kadın gittikten sonra annem oturma odasına geldi. Camın altında oturmuş. Gelip geçen ayakkabıları seyrediyordum. Papara yiyeceğimi sandım. Fırça çekmesini bekledim. En azından kulağımı bükmesini. Benim yaptığımı biliyordu eminim. Oysa o yalnızca durup baktı bana. Gözlerinde bir gurur ışıltısı gördüm ya da bana öyle geldi. Akşam yemeğinde ne istersin sultanım? Mercimek çorbası yapayım sana. Tartakladığım olandan hiç bahsetmedik. Ne o zaman ne daha sonra. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi 1991. Ayrım sonu, sayfa 236.